Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 14, sayfa 245. Hayat felsefesi. Her gün 3 kişiye iltifat et. Yılda en az bir kez güneşin doğuşunu seyret. İnsanların doğum günlerini hatırla. İnsanların gözlerinin içine bak. Sık sık lütfen de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Duşta şarkı söyle. Değerli takılarını saklama, kullan. Her baharda çimen ek. İlk önce sen merhaba de. Ucuz otomobil kullan ama sahip olabileceğin en iyi evi al. Hiçbir zaman okumasan da iyi kitapların olsun. Kendine ve başkalarına karşı bağışlayıcı ol. Pabuçların boyalı olsun. Hak ettiğini düşündüğünde maaşına zam iste. Ne satarlarsa satsınlar, çocuk satıcılardan daima bir şeyler al. Her yıl 2 şişe kan bağışı yap. Evde yapılmış tatlıları asla reddetme. Sevinçleri erteleme. Teşekkür mektuplarını geciktirme. Hiçbir zaman asla umudunu yitirme. Mucizeler her gün oluyor. Öğretmenlere, itfaiyecilere ve gece bekçilerine saygı duy. Ülkeni koruyanlara saygı göster. Mesleğinin dümenlerini öğrenmekle zaman yitirme. Mesleğini öğren. Oyunu kullan. Zekanı eğlendirmek için kullan. Başkalarıyla eğlenmek için değil. Islık çal. Çocuklarını eğit. Ama sevgini göstermeyi de ihmal etme. Asla kimseyi başkasının avukatı olmaya teşvik etme. Sarhoşken kimseye görünme. Jackson Brown. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Çoğu zaman biri incelemeyi tamamladığımızda ikiye ilişkin her şeyi de bildiğimize inanırız. Çünkü iki bir ve birdir. Ne var ki böyle düşündüğümüzde V'yi henüz incelememiş olduğumuzu unuturuz. Eddington, fizikçi. 3 küçük altın heykel. Kralın biri bir gün komşu kralın ve halkının zekiliğini, muhakeme gücünü denemek istemiş. Bu amaçla aynı görünüş ve ağırlıkta 3 küçük altın heykel göndermiş. Kralın yapacağı hangi heykelin daha değerli olduğunu bulmakmış. Kral meclisini toplayarak heykellere bakmış. Fakat aralarında en ufak bir fark bulamamış. Ülkenin en akıllı insanları bile 3 küçük heykel arasında bir fark olmadığı konusunda garanti vermeye hazırmış. Krallığında heykellerin farklılığını değerlendirecek yetenekte kimsenin olmamasının utancı, kral için büyük üzüntü kaynağı olmuş. Tüm ülke bu olaya katılmış. Ellerinden geleni yapmışlar. Tam bütün umutlarını kaybedip pes edeceğine bir adam hapishaneden haber göndermiş. Heykeller arasındaki farkı belirleyebileceğini, yeter ki incelemesine izin verilmesini iletmiş. Bunun üzerine kral, genç adamı sarayına getirtmiş ve heykelleri ona vermiş. Genç adam heykelleri dikkatle incelemiş ve 3 heykelin de kulaklarında küçük bir delik olduğunu görmüş. İncelemesine devam ederek bu küçük deliklere ince gümüş tel sokmuş. Birinci heykelde gümüş tel heykelin ağzından, ikinci de kulağından, üçüncüde de göbeğinden çıkmış. Bu durum karşısında biraz düşündükten sonra krala dönüp şunları söylemiş. Yüce kralım, bu bilmecenin cevabının açık bir kitap gibi karşınızda durduğunu düşünüyorum. Bizim sadece bu kitabı okumaya çalışmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi, her insanın birbirinden farklı olması gibi, bu 3 heykel de farklı. Birinci heykel, bize hemen dışarı fırlayıp duyduklarını söyleyen insanları hatırlatıyor. İkinci heykel, Söylenenler bir kulağından girip diğerinden çıkanlara benziyor. Üçüncü heykel ise duyduklarını kendine saklayan ve ona göre davranan kimseler gibi. Hükümdarım, bu özellikleri göz önünde bulundurarak heykellerin değerine karar verebilirsiniz. Hangisini sırdaş olarak isterdiniz? Hiçbir şeyi kendine saklamayanı mı? Sözlerinize sabun köpüğü kadar değer vermeyeni mi? Yoksa sözlerinizi güvenilir biçimde saklayanı mı demiş. Binbir Gece Masallarından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendisinin arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada pek az dostluk kalırdı. Schopenhauer. Eğer hayatı anlamak istiyorsanız, eğer herkes soğukkanlılığını kaybedip seni suçladığı zaman sen soğukkanlılığını koruyabilirsen, eğer herkes senden şüphelendiği halde onların bu şüphesini müsamaha ile karşılayabilirsen, eğer bekleyebilir ve beklemekten yorulmazsan, yahut iftiraya uğrar da iftira ile birlikte mukabelede bulunmazsan ve aynı zamanda ne çok uysal olup ne de çok akıllıca bir tavırla konuşmazsan, eğer düşünebildiğin halde düşüncelerin kölesi olmazsan, eğer felaket ve saadetle yüzleşebilir ve bu iki sahtekarı aynı surette karşılayabilirsen, eğer hayatını vakfettiğin şeylerin yıkılışını seyredebilir ve eğilip kırık aletlerle onu tekrar kurabilirsen, eğer iş işten geçtikten sonra kalbini, sinirlerini ve vücudunu tekrar tam faaliyetle seferber edebilip gayene ulaşmaya çalışabilirsen ve sana dayanma iradenden başka hiçbir şeyin kalmadığı zaman dişini sıkmasını bilirsen, eğer halk tabakasıyla konuştuğun halde faziletlerini koruyabilirsen yahut krallarla dolaştığın halde gururlanıp benliğinden kaybetmezsen, eğer ne sevdiğin dostlarının ne de düşmanlarının sözleri seni incitmezse, eğer herkese sayabilir fakat kimseye fazla bağlanmamayı bilirsen, eğer her dakikanın 60 saniyesini doldurabilirsen, işte o zaman sen bir adamsın oğlum. Rudyard Kipling. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkun. Henri Benazus. Kötü düşüncelerinden arınmak isteyen adam. Çok eski zamanlarda bir adam krala gidip kötü düşüncelerinden kendini nasıl arındıracağını sordu. Kral ona ağzına dek zeytinyağıyla dolu bir fıçı verdi. Bu fıçıyı kentin bir kapısından öteki kapısına dek bir damla yağ dökmeden taşımasını emretti. Eğer bir damla yağ dökersen başın kesilecek. Adamın yanına kılıçlı iki gözcü verildi. Bunlar bir damla yağ dökülür dökülmez başını uçuruvereceklerdi. Bir pazar günüydü. Kentin her yanı satıcı tezgahlarıyla, insanlarla doluydu. Adam fıçıyı taşıyarak yürüdü. Hem de ne dikkatli. Bir damla yağ dökülmedi. Saraya döndükleri zaman kral, "Peki kentte ne var ne yok, kimleri gördün?" diye sordu. Adam bu soru karşısında çok şaşırdı ve "Hiçbir şey görmedim efendim," dedi. "Aklım fikrim yağdaydı." Kral bu yanıt karşısında kötü düşüncelerinden arınmak isteyen adama şu yanıtı verdi. "Şimdi kötü düşüncelerinden arınmanın çaresini buldun işte," dedi. "İnançlarına da fıçıdaki yağa baktığın dikkatle bak. O zaman hiçbir şey seni kötü düşünce sahibi yapamaz." Paranın değeri. Cimri tüm varlığından emin olmak için her şeyini satar ve altına çevirir. Altınlarını yer altına gömüp ara sıra ziyaret ederek inceler. Bu hareketi işçilerinden birinin dikkatini çeker ve orada bir hazine olduğundan kuşkulanır. Efendisinin sırtı dönükken o noktaya gider ve altını çalar. Cimri dönünce altının yerinde yerler estiğini görür. Ağlayarak saçını başını yolar. Onu böyle perişan gören komşusu nedenini öğrenince şöyle der. Kendini üzme artık. Bir tas alıp aynı çukura koy ve o taşın altınların olduğunu düşün. Çünkü kullanmayı hiç düşünmediğine göre tas da aynı işi görecektir. Paranın değeri sahip olmakta değil, kullanmaktadır. Ezop masallarından. Yaşam nedir? Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Birden oğlan tıkılıp düşüyor ve canı yanıp "Ah, ah!" diye bağırıyor. İleride bir dağın tepesinden "Ah, ah!" diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak ediyor ve "Sen kimsin?" diye bağırıyor. Aldığı cevap "Sen kimsin?" oluyor. Aldığı cevabı kızıp "Sen bir korkaksın!" diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses "Sen bir korkaksın!" diye cevap veriyor. Çocuk babasına dönüp "Baba böyle ne oluyor?" diye soruyor. "Oğlum," diyor adam, "dinle ve öğren." Ve dağa dönüp "Sana hayranım!" diye bağırıyor. Gelen cevap "Sana hayranım!" oluyor. Baba tekrar bağırıyor. "Sen muhteşemsin." Gelen cevap "Sen muhteşemsin." Oğlan çok şaşırıyor ama halen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor. İnsanlar buna yankı derler. Ama aslında bu yaşamdır. Yaşam daima sana senin verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev. Daha fazla şefkat istediğinde daha şefkatli ol. Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır. Her kesiti için geçerlidir. Yaşam bir tesadüf değil. Yaptıklarımızın aynada bir yansımasıdır. Nasihat. Bir bilgeye sormuşlar. Bir insanın zekasını nereden anlarsınız? Konuşmasından. Ya hiç konuşmazsa demişler. O kadar akıllı insan yoktur ki. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır. Konfüçyüs. Tutkular ruhun hastalıklarıdır. Ruhunuzu kimseye teslim etmeyin. Eğer birisi sizin bedeninizi alıp yoldan geçen birisine köle olarak verirse doğallıkla öfkeye kapılırsınız. O kişi sizi yerden yere vurduğunda üzülürsünüz. O zaman herhangi bir kişi sizi etkilemek istediğinde çok değerli olan ruhunuzu verirken neden hiçbir utanç duymuyorsunuz? Sizinle iğrenç şeyler paylaştıktan sonra sizi kafası karışmış ve dağılmış bir halde bırakacak birisine ruhunuzu teslim etmeden önce ikinci bir kez daha düşünün. Epiktetus, İsa'dan sonra 50-130, İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar adlı kitaptan, Sharon Label'ın yeni bir yorumu. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Ruhunuz bu kişinin tutkularıyla, acılarıyla, arzularıyla ve hazlarıyla büzülmeden önce iyi düşünün. Tutkular ruhun hastalıklarıdır. Bedeniniz gibi ruhunuz da hastalanabilir. Ruhun hastalıkları zayıflıklarıdır. Epiktetos. Bilmemeyi bilmek de bir marifettir. Bilmekle alakalı kısa ve çok seveceğiniz bir hikaye. Başarının en önemli yapı taşlarından biri, dolmadan önce boş olduğunu farkına varmaktır. Size iş yaşamında başarıda sıkça kullanılan kanguru kelimesinin hikayesini aktaracağız. Unutmayın, başlangıçta ancak bilmediğimizi bilirsek de olabiliriz. İngiliz denizci Kaptan James Cook, 18. yüzyılda Avustralya kıyısına adım attığında daha önce hiç görmediği bir hayvanla karşılaşır. Yanındaki yerliye hayvanın adını sorunca kanguru yanıtını alır. Böylelikle arka ayakları üstünde sıçrayarak yol alan, yavrularını karnındaki kesesinde taşıyan ve kızdırılmadığı sürece son derece uysal olan hayvan, o günden sonra kanguru adıyla anılır. 1778'de Sandwich Adaları'nda bir yerli tarafından öldürülen James Cook'un bu hayvanın adı ne diye sorduğu yerli tarafından da sevildiği söylenemez. Çünkü kanguru sözcüğünün Avustralya yerlileri dilindeki gerçek anlamı şudur: bilmiyorum. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Fransa'da ağır işçilerin işleri hakkında ne düşündüklerini incelemek üzere araştırmayı yürüten bir görevli, bir inşaat alanına gönderilir. Görevli ilk işçiye yaklaşır ve sorar: ne yapıyorsun? Nesin sen, kör mü diye öfkeyle bağırır işçi. Bu parçalanması imkansız kayaları ilkel aletlerle kırıyor ve patronun emrettiği gibi bir araya yığıyorum. Cehennem sıcağında kanter içinde kalıyorum. Bu çok ağır bir iş. Ölümden beter. Görevli hızla oradan uzaklaşır ve çekinerek ikinci işçiye yaklaşır. Aynı soruyu sorar: ne yapıyorsun? İşçi cevap verir: kayaları mimari plana uygun şekilde yerleştirilebilmeleri için kullanılabilir şekle getirmeye çalışıyorum. Bu ağır ve bazen de monoton bir iş. Ama karım ve çocuklarım için para gerekli. Sonuçta bir işim var. Daha kötü de olabilirdi. Biraz cesaretlenen görevli üçüncü işçiye doğru ilerler. Ya sen ne yapıyorsun diye sorar. Görmüyor musun der işçi kollarını gökyüzüne kaldırarak. Bir katedral yapıyorum. Bu hikayenin enteresan tarafı her üç işçinin de aynı işi yapıyor olmaları. Görmeyi seçtiğiniz yol sizin tutumunuza bağlıdır. Bugün hava biraz bulutlu mu yoksa biraz güneşli mi? Güllerin dikeni mi vardır? Dikenli dağların gülleri mi? Bardağın yarısı boş mudur, yarısı dolu mu? Yoksa bardak olması gerekenin iki katı büyüklükte midir? Seçim size ait. Kaynak: MEF Dershanesi. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: herkesin benzer düşündüğü yerde kimse fazla düşünmüyor demektir. Walter Lippmann. Mümkün olsaydı. Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı, ona işaret parmağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Hatalarını daha az düzeltir, onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler, saat kısıtlamaları koymazdım. Daha bilgili olmaya çalışır, daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum. Ona karşı ciddi bir tavır içinde olmak yerine onunla oyun oynardım. Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim. Onunla daha az çekişir, ona daha çok sarılırdım. Önce benlik saygısı kazanmasını sağlar, sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona her zaman katı davranmaz, onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. Diane Lomas. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: yaşamda yapılacak o kadar çok hata vardır ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yoktur. Sartre. Yoksa fazla mı hızlı yaşıyorsunuz? Genç ve başarılı bir yönetici, yeni Jaguar'ıyla bir mahalleden hızlı bir şekilde geçiyordu. Park etmiş arabaların arasından yola aniden çıkabilecek çocuklara dikkat ediyordu ve bir şey gördüğünü sanarak yavaşladı. Arabayla caddeden yavaşça geçerken hiçbir çocuk göremedi. Fakat arabasının kapısına bir tuğla atıldığını fark etti. Aniden arabasını durdurarak tuğlanın fırlatıldığı yere geri döndü. Arabadan indi, orada bulunan küçük bir çocuğu tuttu ve onu park etmiş bir arabaya doğru iterek bağırmaya başladı. "Bunu neden yaptın? Sen de kimsin? Ne yaptığını farkında mısın?" İyice sinirlenerek devam etti: "Bu yeni bir araba ve atmış olduğum bu tuğla bana çok pahalıya mal olacak. Bunu neden yaptın?" Çocuk yalvararak cevap verdi: "Lütfen efendim, çok üzgünüm ama başka ne yapabilirdim bilmiyorum. Eğer tuğlayı fırlatmasaydım kimse durmazdı." Park etmiş bir arabanın arkasına işaret ederken çocuğun gözyaşları çenesine süzülüyordu. Kardeşim kaldırımın kenarından yuvarlandı ve tekerlekli sandalyesinden düştü. "Ben onu kaldıramıyorum. Lütfen onu tekerlekli sandalyesine oturtmam için bana yardım eder misiniz? Benim için çok ağır." Bu durumdan son derece duygulanan genç yönetici, boğazında büyüyen yumruğu zar zor olsa da yutkundu. Yerdeki genci kaldırarak tekerlekli sandalyeye geri oturttu. Mendiliyle çizik ve yaraları sildi ve adamın ciddi bir yarası olup olmadığını kontrol etti. Küçük çocuk genç yöneticiye dönerek "Teşekkür ederim efendim. Tanrı sizden razı olsun," dedi. Genç yönetici, küçük çocuğun abini kaldırımdan evine doğru götürmesini istedi. Bulunduğu yerden arabasına geri dönmesi oldukça uzun sürmüştü. Uzun ve yavaş bir yürüyüştü. Genç yönetici kapıyı hiç tamir ettirmedi. Kapıda oluşan çöküğü, hayatını birisinin kendisine tuğla atmasını gerektirecek kadar hızlı yaşamaması gerektiğini hatırlatması için öylece bıraktı. Tanrı ruhunuza fısıldar ve kalbinize konuşur. Bazen dinleyecek kadar zamanınız olmadığında ise size bir tuğla fırlatır. İster fısıltıyı, ister tuğlayı dinleyin. Tercihi siz yapın. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor. James B. Kennett. Ya doğru bildiklerimiz yanlışsa? Şüphe, sıra dışı zekalıların anahtarıdır. Şüphe eden, merak eden, doğruları araştıran kişi ancak gerçeğe ulaşır. Harvard Üniversitesi'nin ambleminde Veritas yazması bu nedenledir. Veritas, Latince'de gerçek demektir ve ancak gerçek insana özgürlüğe ulaştırır. Şüphe eden kişi iyi bir bilim adamı olur, iyi bir gazeteci olur. Kendisine doğru olarak dayatılanlara inanmayanlar, gerçek doğrulara ulaşarak hem kendilerini hem içinde yaşadıkları toplumu aydınlatırlar. Belki de aydın kelimesi bunun için yakışır onlara. Ortaçağ Avrupası doğru bildiklerinin aslında yanlış olduğunu anladığı zaman aydınlanma dönemi başladı. Pek kimse bilmez ama aydınlanmanın ve Rönesans'ın doğuşunda görülenlerin aslında göründüğü gibi olmadıklarının keşfi yatar. Orta Çağ'da bilimsel buluşların en önemlisi nedir bilir misiniz? Teleskopun ve merceğin icadıdır. Çünkü insanlar teleskoptan baktıklarında gerçeklerin nasıl boyut değiştirebildiğini görmüşlerdir. Yıllarca inandıkları ve inandırıldıkları gibi güneşin dünyanın etrafında değil de Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü öğrendiklerinde ise her şeyden şüphe duymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da İlluminizm, aydınlanma dönemi başlamış ve Batı dünyası hızla gelişmiştir. Sadece evrensel gerçeklerin değil, hayatımızdaki küçük inançlarımızın da yanlış olduğunu hiç düşündünüz mü? Biraz düşünün bakalım, ne gibi sonuçlara ulaşacaksınız? Düşünce dünyanızda açılmamış kapıları bir zorlayın. İhtiyacınız olan anahtarınız şüphedir. Bu buluşlar, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı düşüncesi orta çağda o kadar etkili oldu ki, mimaride bile etkileri hissedildi. Gotik tarzının bu keşiflerin bir ürünü olduğunu ve simetrinin kullanılmadığı bu tarzın gerçeklerin farklı olduğu inancından doğmuş olması da şaşırtıcıdır. Aşağıda okuyacağınız öyküyü Uludağ Üniversitesi'nden bir öğrenci kaleme almış. Okuyun, seveceksiniz. N.G.T. Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ferdi Kalem, aşağıdaki öyküsünü bir ansiklopedide bulduğu bilgiye dayanarak yazdığını söylüyor. Bağışla bizi Ağustos böceği. Ağustos böceği ile karınca öyküsünü bilmeyen yoktur herhalde. Tüm yaz boyunca çalışan, didinen sevimli karıncayla ona inat yan gelip yatan, saz çalıp şarkılar söyleyen, eğlence düşkünü Ağustos böceğinin öyküsünü. Yıllarca bu öyküyü anlattık bilmeyenlere ve çocuklara. Hep çalışkanlığı öğretmek için karıncayı örnek gösterdik. Ağustos böceğine ise tembel dedik, vurdum duymaz dedik. Çalışmazsanız onun gibi alay konusu olursunuz dedik öğüt verdiklerimize. Karıncayı yücelttik, onu ise hep yerdik. Ne büyük haksızlık ettik ona, hiç bilmedik gerçeği. Oysa o bir anneydi. Hem de en özverili anne. Peki karınca gece gündüz çalışırken o neden hep oturuyordu, hiç kalkmıyordu yerinden? Neden saz çalıp durmadan şarkılar söylüyordu? Çünkü Ağustos böceği yumurtalarını henüz bırakmıştı ve yumurtalarının olgunlaşıp birer yavru olması için çok yüksek bir ısıya gerek vardı. Hem de öyle yüksek bir ısı ki Ağustos sıcağının o kavurucu etkisi bile az geliyordu. Bu yüzden Ağustos böceği o sıcakta yumurtalarının üzerinde durmak zorundaydı. Yumurtalarının olgunlaşması için her şeyi yapmalıydı ve biz bunu hiç anlamıyorduk. Ve bu ısı hala yetmiyordu. Daha fazla ısı için yumurtalarına kanatlarını sürtüyor, çırpınıyordu yavruları için. Biz bunu da eğlence sanıyorduk, kanatlarından çıkan vızıltıları duyup. Ağustos böceği saz çalıyor diyorduk. Ne de çok yanılıyorduk. Bu da yetmezmiş gibi sıcaktan kavrulan, vücudunu parçalarcasına kendini mahveden bu annenin iniltilerini, çığlıklarını anlamıyor ve Ağustos böceğini şarkı söylemekle suçluyorduk. Nasıl da yanılıyorduk. Ve kış boyunca zor durumda kalmasına aldırmıyor, o bunu hak ediyor bile diyorduk. Ama onu anlayan birisi vardı. Yakın dostu karınca aslında onun ne denli acı çektiğini biliyordu ve ona "Sabret dostum, tüm bu acıların karşılığında mutlu olacaksın" diyordu. Yavrularını kucağına aldığında tüm bu çektiklerine değecek. O anki mutluluğunu birlikte paylaşacağız. Çünkü ben ikimize, hatta yavrularına da yetecek kadar yiyecek topluyorum. Biz de karıncayı suçluyorduk belki de. Yaz gelip geçip de kış iyiden iyiye kendini gösterdiğinde karınca Ağustos böceğine "Yazın çaldığın saz, şimdi oyna biraz" demiyordu da aslında. Biz yanlış anlamıştık o tümceyi. "Dostum, çok çektin bu yaz, şimdi rahatla biraz" diyordu ve yemeğini Ağustos böceği ve minik yavrularıyla paylaşıyordu. Şimdi herkesten kendisini Ağustos böceğinin yerine koymasını istiyorum. O kadar özveri göstereceksin, onca acı ve eziyet çekeceksin. Ve sonra bunun karşılığını almayı bir kenara bırakın, Çevreniz tarafından horlanıp küçük görüleceksiniz. Ne kadar da acı verici. İşte bu yüzden insanlar karşısındakinin durumunu hiç düşünmeden onları yargılamamalı. Onun sergilediği davranışın altındaki nedenleri görebilmeli ve ona gerektiğinde kucak açıp yardım edebilmeli. Çünkü gerçek sevgi bu dayanışmanın içinde gizli. Gelin işe Ağustos böceklerinden özür dileyerek başlayalım. Ve bundan sonra insanların hareketlerinin nedenlerini dinlemeden onları yargılamayalım. Aksine sorunlarını çözmek için onlara yardım edelim. Çok üzgünüm Ağustos böceği. Beni affet. Ferdi Kalem. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi. George Pompidou. 14. ayrımın sonu. Sayfa 268.